Ayrım 9, Kale, Stephen James, sayfa 108, 20. bölüm. Otel odamda dün sabah yangınların zamanlaması ve ilerlemesiyle ilgili coğrafi ve demografik bilgileri karşılaştırmaya başladığım bilgisayar dosyalarını açtım. Doğru yoldaydım. Pardon, aslında yanlış, yoldaydım. Lien Hua kapıyı tıklattığında karaladıklarımı bilgisayara geçiriyordu. Kapı açık dedim. Ayna gelemiyor. Lien Hua da bilgisayarını getirmişti. Yatağın kenarına oturdu ve dizüstü bilgisayarını açtı. Polisi arayan kişiden bir şey çıkmamış. Ancak daha önceki kundaklamaların muhtemel yanıcı maddelerini değerlendirmekle meşguldü. Bana kodları verdi. Güzel, bana 5 dakika izin ver. Birazdan onlara ihtiyacım olacak. Ekranımdaki simgelerden birinin üzerine tıkladım. Her yangın mahallinin titreşen, küçük bir alevle işaretlenmiş olduğu bir harita ortaya çıktı. Yangın mahallelerini görüyor musun? Birkaç tuşa bastım ve San Diego'nun otoyol ve sokaklarını aydınlatan bir dizi kırmızı at şehir planını ördü. Bir tanesini parmağımla takip ederek yollar dedim. Yapma ya, gerçekten öyle mi? Affedersin, bariz olanı açıklamayı bırakmaya çalışacağım. Görebilmesi için ekranı eğdim. Şimdi yangınların dağılımına baktığında ne görüyorsun? Haritayı dikkatle inceledi ve başını salladı. Hiçbir şey. Ben de görmüyordum. Tramvay hatlarını yükleyip yangın mahalleleri haritasının üzerine açtım. Birkaç tuş darbesinden sonra bilgisayarımdaki haritalama programı yangın mahalleleri ve en yakın tramvay istasyonları arasındaki mesafeyi hesaplayarak ekranın sol alt köşesinde sonucu gösterdi. Gördün mü? Yangınların hepsi genellikle turuncu hat veya mavi hat olmak üzere tramvay duraklarının 200 metre yakınında bir yerde meydana geliyor. Bakışlarıyla onayladı. Yangınları başlatıyor, sonra ise kaçmak için tramvaylara biniyor. Bence öyle, zamanlamaya bakalım. Benim için tramvay saatlerine bak. Ben de onları yangınların saatleriyle karşılaştırayım. İnternetten San Diego toplu taşımacılık sayfasına girip tramvayların kalkış ve varış saatlerini okudu. Ben de onları bilgisayarıma yazıp enter tuşuna bastım. Ekranın sağ alt köşesindeki ayrıntılı zaman çizelgesinde çapraz çizgiler belirdi. Uyuyor dedim. Uzun ve yumuşak bir ıslık çaldı. Yani dün geceki yangın dışında diğer tüm yangınlar tramvayın öngörülen kalkış saatinden 5 dakika önce veya tramvay kalktıktan 8 dakika sonra bildirilmiş. 200 metreyi yürümek ne kadar zaman alır? Bilmiyorum, belki 3-5 dakika kadar. Bunun yanında bir de yangının yayılma, fark edilme ve bildirilme zamanını da hesaba katmamız lazım. Zamanlamayı doğrulamak için birkaç memurdan mesafeleri yürümelerini isteyebiliriz. Ancak fark etmemiş, tramvaya binmiş gibi görünüyor. Pekala, eğer bu şekilde kaçıyorsa dedi ve birden kafasına dank etti. Giriş kodları diye ekledi. Evet dedim. Her tramvay istasyonu video kameralarıyla denetlenir. Kundakçımız fotojenik mi görelim bakalım. 21. bölüm. Şehrin toplu taşımacılık dijital video arşivleri web sitesine girdim ve Aina'nın Lien Hua'ya vermiş olduğu giriş kodlarıyla sisteme bağlandım. Eski arşiv görüntülerinin silinmiş olduğunu görünce keyfim kaçtı. Sadece son 6 ayın görüntüleri vardı. Böylece elimizde yalnızca 8 yangın kaldı. Bunun yeterli olacağından pek emin değildim. Yine de denemek için bu 8 yangının zaman ve yerleriyle bağlantılı olan tramvay istasyonlarının görüntülerini bilgisayarıma yükledim. Bu bana Terry'nin tasarladığı yeni oyuncaklardan birini deneme şansı veriyor dedim. Onu tanıyorsun değil mi? Terry Manoji, Ulusal Güvenlik Ajansı'ndaki arkadaşım. Tanışmıştık dedi soğukkanlı bir şekilde. Ondan pek hoşlanmıyorsun galiba. Bana bir konferansta asılmıştı. Ona inanılmaz derecede birisini hatırlattığımı söylemişti. Bir bayana söylenecek bir laf değildi. En azından zevkliymiş. Gülmedi. Boş ver. Bana birisiyle çıktığını söyledi. Kızla henüz tanışmadım ama ülkenin batısındanmış. Her neyse, Terry bana tasarlamakta olduğu bu yeni programı gönderdi. Şuna bak, adı Cipher. Ne anlama geliyor? somut değerlendirici tanıma için karakteristik envanter. Başını salladı. Hükümet bu kısaltmaları bulmak için bu kadar zaman harcamasa her sene milyonlarca dolar tasarruf eder. Programı başlattım ve dosya menüsünü açtım. Lien Hua pek etkilenmişe benzemiyordu. Yüz tanımlama programını andırıyor. Daha ziyade kimlik tanıma gibi bir şey. Enerjim yerine gelmişti. Bir olayda ilerliyor olmak bana iyi geliyordu. Tek istediğim şu herifin kim olduğunu bulmak ve daha sonra test sayıda güzel zaman geçirmekti. Belki biraz da Lien Hua ile, kim bilir. Bu program tıpkı klasik yüz tanımlama programı gibi yüzün yapısını ve özelliklerini birleştiriyor. Bunun yanı sıra boyu, kiloyu, yürüyüş temposunu, duruşu, sözsüz iletişimi ve mekansal hareket şeklini de değerlendiriyor. Hatta kaydı varsa ses tanımlaması bile yapıyor. Ayrıca kullanıcının bulunduğu yerin GPS izlemesini bloke etmek için sanyak etkisini kuvvetlendiriyor. Sahadaki operasyonlar için geliştirildi. Henüz test aşamasında. Elimdeki mevcut tek kopya. Ancak şimdiye kadar gördüklerime bakılırsa... Bilgisayarım bir bip sesi çıkardı ve ekranda farklı pencerelerde 7 tane yüz belirdi. Fakat her nasılsa hiçbiri bir diğerine benzemiyordu. Adamlardan biri sokak serserisi, diğeri iş adamı, bir diğeri belirgin bir agübeyi olan Blue Jean'li bir adamdı. Geri kalan 4 kişi de birbirinden apayrı tiplerdi. Birisinin sakalı vardı, diğerinin yoktu. Bir başkasının dalgalı sarı saçları, sonuncusunun ise siyah saçları vardı. Sadece hepsi aynı boyda gibiydiler, tek benzer noktaları buydu. İlk başarısız vuruş dedi Lien Hua, her defasında farklı bir adam. Ben bir anlam veremiyorum diye mırıldandım. Belki de program olması gerektiği kadar başarılı değildir. Belki de belirgin bazı özelliklerin önemini yanlış değerlendirdim. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Klavyeye dokundum ve benzerlik indeksini açarak değerleri değiştirdim. Yine aynı adamlar ortaya çıktı. Resmi not defterine baktım. Sifer'ın indeksinde bazı ufak değişiklikler yaparak varsayımlar ekledim ve Enter tuşuna bastım. Tekrar aynı adamlar. Bu fikri tamamen bir kenara atmak üzereyken bir şey fark ettim. Bir saniye, Lien Hua. Bir düğmeye bastım ve videolar her görüntünün altında zaman sayacı gösterilerek ağır çekimde oynamaya başladı. İşte dedim. Ekranı inceledi. Ne? Duraklama. Ve sonra tekrar oynat düğmesine bastım. Bak. Ne var? Bir saniye, görüntülerin daha belirgin olmaları için çözünürlüğü ve renkleri ayarladım. Sonra başa sarıp tekrar oynat düğmesine bastım. Hala aklı karışmış gibi görünüyordu. Bir daha başlatmamı ister. Bir dakika. Videoları dikkatlice inceledim. Anladım. Olay kılık değiştirme, öyle değil mi? Evet. Ve sol ayağıyla sübinasyon yapıyor, öyle değil mi dedi. Evet, sanırım öyle deniliyor. Her adımdan sonra ayağını dışa doğru çevirmesine süpinasyon deniliyor, değil mi? Evet, buna süpinasyon denir. Eğer ayağın içeri doğru dönerse buna da pronasyon denir dedi ve sonra ben içe doğru basarım diye ekledi. Merak etme, kimseye söylemem, söz. Ne kadar naziksin. Dizimin üstünden uzandı ve videoları tekrar başlatmak için Enter tuşuna bastı. Evet dedi, gerçekten de çok belirgin. Belki eski bir kazadan kalma, sanki bileği kırılmış veya ona benzer bir şey. Dur bir saniye. Aşağıdaki videolardan birine işaret ettim. Bu adam sol ayağıyla topallıyor. Bu o değil. Topallama taklidi yapılabilir dedi. Ancak adım attıktan sonra ayağın dönüş şekli değiştirilemez. Belki de değiştirilebilir ama kimse bunu yapmayı aklına getirmez. Lien Hua kafasını salladı, vay canına. Şaşırabilirsin ama tüm bunları anladım. Ancak bir şey sormam lazım. Programın bu kişilerin yürürken sol ayaklarının dönüş şeklinden dolayı mı aynı adam olduklarını düşündüğünü söylüyorsun? Yürüyüş biçimi, istasyondaki diğer insanlarla olan mekansal ilişkisi, yangın mahallerinin istasyonları olan mesafeleriyle karşılaştırılmış varış zamanları, yüz benzerlikleri, kol uzunlukları, kemik yapısı. Tamam, tamam, anladım. Yani sol bileğini kırmış, kılık değiştirmeyi seven ve... Sıcak bölgeyi işaret ettim. 2 kilometrelik bir yarı çap içerisinde yaşayan birisini arıyoruz dedim. Bunun seçenekleri pek de daraltığından emin değilim Pat. Bu en azından 8.000. Askeri deneyim diye mırıldandım. Askeri deneyimi olduğunu söylemiştin, öyle değil mi? Evet, ama burası San Diego. Şehirdeki insanların yarısı donanma için ya da savunma bakanlığının taşeron müteahhidi olarak çalışıyor. Fakat bunlardan kaçı bina yakmak konusunda profesyonel? Birden nereye varmak istediğimi anladı. Patlayıcı madde eğitimi dedi. Evet, Coronado Adası. Donanmanın Amphibi Seal eğitim üssü. Batı yakasında. Hükümetin insanları bir şeyleri yakmak, havaya uçurmak ve sonra da görünmeden kaçmak için eğittiği tek yer. Acaba bizim adamımızla donanma Seal'ından olabilir mi diye merak ediyorum. Video kurgusu her zaman düşündüğünüzden daha fazla zaman alır. Görüntü, pencereden giren güneş ışığı her zamankinden daha fazla parlıyordu. Buna ilaveten Creighton'ın bilgisayarı bazı değişiklikleri kaydedemeden arızalanmıştı. Tüm bunlar ona zaman kaybettirmişti. Yine de kurguyu zamanında bitirebileceğinden emin sayılırdı. Birkaç küçük ayardan sonra eski bir kundakçı ve müstakbel bir terörist olan Austin Hunter'a göndermek üzere hazır olacaktı. 22. Bölüm. Lien Hua amfibi üssünü aradı. Yetki kodlarını doğruladıktan sonra onu tıbbi kayıt bölümünde çalışan denizci assubay Leslie Halprin'e yönlendirdiler. Assubay Halprin'in işinde çok iyi olduğunu hemen anladı. Son 5 yıl içerisinde yangın ve yanıltıcı taktikler üzerine eğitim almış, sol bileğinden veya bacağından sakatlanmış olan SEAL mensuplarının kayıtlarını bulması sadece 5 dakikasını aldı. Lien Hua telefonda öğrendiği bilgileri aktarırken ben de not aldım. 12 isim var. 10'u erkek, ikisi kadın. Ayrıca geçen yıl görevinden şerefli bir şekilde ayrılan bir kişi. Bizim kundakçımız kadın değil. Nereden biliyorsun? Duruşundan, bedeninden ve kilo dağılımından. Eğer geçen yıl ayrılan adamı da sayacak olursak geriye 10 kişi kalıyor. Assubay Halprin'e söyle, bana personel dosyalarından fotoğrafları göndersin. Bakalım bizim kayıtlarımızdaki yüzlere uyan var mı? Lien Hua tekrar Aize'ye doğru konuştu ve başını salladı. Haber iyi değil, dosyalarda fotoğrafları yok. Nasıl olur da fotoğrafları olmaz? Lien Hua soruyu tekrarladı ve daha sonra Assubay Halprin'in cevabını söyledi. Medikal dosyalarda fotoğraf yokmuş. Sadece kişisel dosyalarda varmış. O da apayrı bir birimmiş. Tabii ki öyledir. Tipik askeri bürokrasi. Bizim adamımız zaten kılık değiştiriyor. Pekala, şimdilik bunu unutalım. Daha sonra tekrar bakarız. Sor bakalım bize bir saniye. Bunlardan biri geçen yıl hizmeti bırakmış değil mi?
Evet.
Ne zaman? Lien Hua soruyu tekrarladı ve sonra Şubat'ta dedi.
Yangınlar Nisan'da başladı. Ellerinde herhangi bir adres var mı? Maaş çeklerini yolladıkları bir adres mesela.
Lien Hua bir sokak ismi karalayıp bana gösterdi. Bilgisayarda sokağı zoomladım. Adam sıcak bölgenin sadece 2 blok dışında yaşıyordu. Adı Austin Hunter'dı. Creighton Mavis, Cassandra Lillo'nun video çekimini Austin Hunter için hazırlamış olduğu elektronik postaya ekledi ve gönder tuşuna bastı. Kendisinin genel olarak harika bir iş çıkardığını düşünüyordu. Ancak bu iş için harcamış olduğu zaman Hunter'ın hoşuna gitmeyebilirdi. Creighton, Cassandra'ya bakmak için deponun ana bölümüne giden kapıyı açtı. Herhangi bir değişiklik yoktu. Cassandra güvendeydi. Hiçbir yere kımıldamamıştı. Daha sonra elektronik postanın gittiğine dair onayın gelmesini beklemek için geri gitti. Beklerken yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki ince bıçağını biledi. Çok keskin olması lazım, hem de çok. Şeydin ona B planına geçmesini söylemesi ihtimaline karşın çok keskin olması lazım. 23. Bölüm. Aynayı aramadan önce bazı şüphelerimi doğrulamam gerekiyordu. Donanmanın insan hizmetleri bölümünü bulduk ve hem bana hem de Lien Hua'ya Austin Hunter'ın kişisel dosyasını ve askeri hizmet kayıtlarını gönderdiler. Bunları aynı zamanda inceleyebilmek için ayrı ayrı kendi bilgisayarlarımıza yükledik. Demek ki dedim 14 yıl hizmet vermiş.
Ekvador, Güney Afrika ve Afganistan'da görevlerde bulunmuş. Hatta Kuzey Kore'ye iki gezi yapmış. Yanıltma taktikleri, gizli gözetim. 2 yıl SR, yani hayatta kalma, kaçırma, kurtarma ve kaçma eğitmenliği yapmış. Bu adam çok marifetli fakat daha sonra bir eğitimde sol kaval kemiğini sakatlıyor ve... Şuna bak, Lien Hua ekranı işaret etti. 3. paragraf, donanma ameliyatını ve fizik tedavisini ödemiş. Ne var ki iyileştikten sonra onu SEAL'ın 3 numaralı ekibinden alıp idari işler bölümünde görevlendirmiş. Başımla onayladım. Adam en iyi eğitilmişlerden biri. Dünyadaki seçkin savaşçılardan. Ancak onu faks yollayıp telefonları bağlaması için küçük bir bölmeye yolluyorlar. Görevinin bittiği anda istifa edeceğini biliyor olmalıydılar. Nitekim böyle yaptı. Benimle aynı anda okuyordu. Anlaşılan donanma dünyanın diğer ucundaki gizli operasyonlardan birinde bacağındaki sakatlığın onu yavaşlatmasıyla uğraşmak istemedi. Bir de tabii ki görevinden şerefli bir şekilde ayrıldıktan sonra artık donanmayı hiç ilgilendirmiyordu. 20 yıllık hizmeti tamamlamadığı için emekliliğini de alamadı. Bacağındaki sorun kalıcı bir sakatlık olmadığı için sağlık sigortasından da para alamadı dedim. Böylelikle yetişkinliği boyunca hayatını bir SEAL olarak geçirdikten sonra başka alanlarda işine yaramayacak birkaç beceri dışında elinde bir hiçle özel kuvvetlerden ayrıldı. Bundan sonra nasıl bir işte çalışabilirsin ki? Gece bekçiliği mi yaparsın? Koruma veya özel dedektif mi olursun? Lien Hua bilgisayarını kenara koydu ve düşünceli bir biçimde otelin sürgülü cam kapılarından dışarıya baktı. Böyle özgeçmişe sahip olan bir adam bu işleri yapmaz. Paralı askerlik dedim veya belki de Orta Doğu'da özel bir güvenlik firması için çalışmak olamaz mı? En azından o zaman yine binaları havaya uçurup acayip havalı silahlar kullanabilir. Ayrıca kimse de sinir bozucu bir sürü soru sormaz. Acayip havalı mı dedin? Bir keresinde Tessa'nın da bu kelimeleri kullandığını duymuştum. Sonra Tessa'nın bir gece önce söyledikleri geldi aklıma. İyi hissettiriyor. Bu senin işin ve yapmayı sevdiğin şey. Belki de dedim Lien Hua'ya. Sivil binaları yakmaya başlarsın. Çünkü bu senin işindir, sensindir. Ve birdenbire onu bırakamazsın. Aynayı arayıp bulduğumuz her şey hakkında bilgi verdik. Şu ana kadarki tüm deliller 2. derecede önem teşkil ediyordu. Ancak en azından bir başlangıç noktası olabilirdi. Hunter'ın oturduğu yere bir araba yollarız dedi ayna. Onunla konuşuruz. İyi iş çıkardınız. Harika. Gelişmelerden bizi haberdar et dedi. Konuşmayı bitirdikten sonra derin bir nefes aldım. Sanırım kısa bir mola verebiliriz gibi görünüyor dedim. Güzel dedi. Çünkü senin bir duşa, benimse bu is kokulu kıyafetlerden kurtulmaya ihtiyacım var. Pekala. Saat 10'da kahvaltı için Tessa ile aşağıda buluşacağız. Sen de bize katılsana. Belki o zamana kadar Hunter hakkında bir şeyler öğrenmiş oluruz. Teklifimi kabul etti. Kıyafetlerini değiştirmek için odadan ayrıldı. Ben ise duşa girdim. Ancak rahatlayacağıma Hunter'ın dün gece yangını çıkaran adamlarla nasıl bir ilişkisi olabileceğini düşünmeye başladım. Belki de dünkü tamamen farklı bir kundakçıydı. Crichton tekrar saatine baktı. 9. Tamam, bu kadar zaman yeter. Telefonunu aldı ve Austin Hunter'ın numarasını çevirdi. Şehit Hunter'ın telefona cevap vereceğinden emin olabilmek için Crichton aradığında sanki Cassandra arıyormuş gibi görünsün diye aramayı yönlendirmenin bir yolunu bulmuştu. Bir erkek sesi cevap verdi. Cassandra neredesin? Benimle buluşman gerekli. Ben Cassandra değilim. Crichton sesini değiştirme zahmetine girmedi. Sonuçta bir önemi yoktu. Sen de kim? Beni iyi dinle. Cassandra nerede? Cevap ver. Eğer sözümü bir daha kesersen seni temin ederim ki pişman olursun. Drake için çalışıyorsun öyle değil mi? Tüm mesele bu değil mi? Buna daha sonra geleceğiz. Crichton ismi not etti Drake. Acaba şehit olabilir miydi? Belki de. Bununla daha sonra ilgilenirdi. Şimdi senaryoya sadık kalmak durumundaydı. Beni dinle Austin. Cassandra Lillo ile 3 saat önce kahvaltı için sözleşmiştin. Ama Cassandra gelmedi.
Cabrio'nun yeri aldı. Restoranı terk etmeden önce 35 dakika bekledin.
O nerede? Sana yemin ediyorum ki eğer...
Sayıp sövme. Sayıp sövüldüğünde sabrım tükenir ve sabrım tükendiğinde ise çok kötü şeyler olur.
Elektronik postanı kontrol et, bilgisayarın yanındadır diye tahmin ediyorum, öyle değil mi?
Hunter bilgisayarını ararken Creighton bekledi. Bilgisayarı açtığı zaman çıkan küçük klişe melodiyi ve sonra da elektronik postanın geldiğini bildiren sesi duydu.
Filmi başlat Austin.
Creighton bekledi. Film 1 dakika 52 saniyeydi. Saatinden zamanı takip etti. Yaklaşık 40. saniyede bir iç çekme sesi duydu. 1. dakikada Hunter haykırdı.
Aa, aman tanrı!
Seni sayıp sövme konusunda uyarmıştım. Bir daha uyarmayacağım. Creighton filmin özellikle de son 10 saniyesinin bittiğinden emin olana kadar bekledi.
Şimdi beni çok dikkatli dinle.
Yanlış adamla oyun oynuyorsun. Seni bulduğum anda...
Dinle dedim.
Tüm bu sözümü kesmeler sabrımı tüketiyor.
Bir sessizlik oldu.
Onunla konuşmama izin ver. Hayatta olup olmadığından emin olmak istiyorum.
Creighton bu isteğin geleceğini biliyordu. Kapıdan geçti. Cassandra'yı kilitlediği yere doğru yürüdü ve telefonu cama doğru tuttu.
Austin seninle konuşmak istiyor.
Austin mi?
Sesi kısıklama duyulabiliyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
Austin lütfen, beni öldürecek.
Cassandra.
9. ayrımın sonu. Sayfa 121.